Gija Çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba sayın dinleyicilerimiz. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaran programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım. Hoş geldiniz başkanım.
Hoş bulduk.
Bu yoğunluğunuzun içerisinde bize zaman ayırdığınız için başkanım tekrardan.
Benim için bir zevk.
Hem dinleyicilerimiz adına hem kurumumuz adına teşekkür ederiz.
Evet.
Malumunuz bir uzay kavramı var. Yani bir o kadar uzak, bir o kadar da yakın olan bir kavramı nasip olursa sizlerle bu sorumluluğun içerisinde olan, projeleriniz olan, gayretleriniz olan bir başkan olarak sizlere konuşmak isteriz bu programımızda. Tabii bundan öncesinde programımızın gereği başkanım bir başlığımız oluyor. Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir sorusuyla programımıza başlayalım.
Evet, teşekkür ederim. Serdar Hüseyin Yıldırım aslen Rizeli olup İstanbul Üsküdar'da doğup büyümüş birisi. Evet, benim çocukluğum Üsküdar'da geçti. Gerçekten o dönemin Üsküdar'da çok güzel bir yerdi. Böyle bir işaret etmiş olayım
İstanbul'un
hakikaten.
İstanbul'un tacı olan.
Tabii gerçekten çok hoş bir yerdir. Hala da öyledir ama tabii şimdi çok kalabalığız artık. İstanbul'un büyük problemi o. İlkokulumu yine İcadiye'de güzel bir semti olan Üsküdar'ın orada okudum. Daha sonra o zamanki ismiyle Maarif Koleji olan okulu kazanıp yine devletimizin önemli bir okulu. Daha sonra Kadıköy Anadolu Lisesi oldu. Orayı bitirdim. İşte küçüklükten beri hep hevesim olan havacılık, uzay konularında meraklı olmamdan dolayı işte İstanbul Teknik Üniversitesi o zaman uzay yok, uçak mühendisliği bölümüne girdim. 1978 girişim. O dönemde tabii zor dönemlerdi. Biraz kavga dövüş vardı gençler arasında. Şimdiki gençler hatırlamazlar onu ama zor bir dönemdi. Dolayısıyla ben ikinci sınıftan itibaren bir yatay geçişle Berlin Teknik Üniversitesi'ne, Almanya'ya geçiş yaptım. Ve lisansımı ve yüksek lisansımı havacılık ve uzay mühendisliği dalında orada tamamlayarak yurda döndüm. Bitiri bitirmez döndüm. Onu altını çizeyim.
Evet.
Ondan sonra ve askerlik görevinden sonra da mesleğe başladık. Bugün itibariyle yaklaşık 35 seneye yakın meslek tecrübem var. Bunun büyük bölümü havacılıkta geçti ilk dönemler özellikle. Yani 27-28 senesi havacılıkta geçti. Türkiye'nin özel sektör havacılık macerasının tamamında neredeyse bulundum.
Evet.
Ve son 5-6 senedir de uzayla ilgileniyoruz. Uzayla ilgili konularda hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu arada 5 sene kadar Kadir Has Üniversitesi'nde havayolu işletmeciliği dersleri verdim. Böyle bir hocalık dönemim de var.
Evet.
Belki ilave etmek gereken bir şey de işin sosyal tarafını da boş bırakmamak için benim İstanbul Üniversitesi'nden tarih lisansım da var. Yani aynı zamanda tarihçiyim. Bu da ayrı bir durum. Çünkü yani hem teknik hem sosyal işler bir arada olduğu zaman bence daha dünyayı anlamak daha kolay oluyor ve işler daha iyi yürüyor. Benim kanaatim bu. O yüzden bunu da yaptım arada. Ve böyle yoğun bir hayat şu anda da devam ediyor. Son devlet görevim ise önce Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanıydım. 2015-2016 yıllarında 2 seneye yakın onu yaptım. Daha sonra bir müddet Ulaştırma Bakanlığı'na vazife aldıktan sonra yine Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü vardı. Onun Genel Müdürlüğü'ne getirildim. Ve daha sonra da Uzay Ajansı kuruluş çalışmaları başladı. O Genel Müdürlük ilga edilerek Uzay Ajansı kuruldu 2018'in sonunda. Bendeniz de kurucu başkan olarak oraya atandım ve şu anda 3,5 sene yakın zamandır da Türkiye Uzay Ajansı'nın kurucu başkanlığını yürütüyorum.
Bilgi birikiminizi, tecrübelerinizi artık Uzay Ajansı noktasında devam ettiriyorsunuz.
Evet.
Tabii başkanım bu noktada işte dediğiniz gibi aslında bu ihtisaslaşma önceden çok yoktu. İşte bir bilim adamı işte aynı zamanda felsefeyi de, matematiği de, fiziği de her konuyu çok iyi bir şekilde bilip burada bir görüş, muhakeme ya da bir entelektüel kavram oluşturabiliyordu. Günümüzde de aslında eleştirilebilir bir yapımı bilmiyorum ama çok ihtisaslaşınca, çok böyle bölününce de işte herkes kendi alanında kalmış oluyor. Yani diyor ki işte ben işte matematikçiyim, hatta matematiğin alt dallarının, alt kırılımlarında uzmanım deyip işte bir ekip anlayışı aslında doğuyor burada da. Yani tek kişiden değil de 10 kişiyle ortaya bir şey koymanın kavramı çıkıyor. Tabii bu noktada da ileriki zamanımızda görüşlerinizi alacağız ama savunma sanayisi nedir başkanım bu noktada?
Şimdi savunma sanayi kavramı tabii son dönemde ülkemizin çok gündeminde, çok önemli de bir kavram. Herkesin çok merak ettiği, önemsediği, haklı olarak önemsediği bir kavram. Şimdi işin aslında iki boyutu var kelimeden. Savunma var, bir de sanayi var.
Evet.
Yani aslında bu konu, yani savunma sanayi dediğimiz zaman bu öncelikle sanayi olarak anlaşılmalı. Çünkü sanayi kuruluşlarımız ve sanayi ekosistemimiz, üretim, Ar-Ge, geliştirme, yani hem araştırma hem geliştirme, ondan sonra da Ür-Ge, üretim, ürün çıkarma, ürün geliştirme, evet, gibi birçok faktörü olan, sahası olan bir bütün ekosistem gelişmemişse eğer, savunmadan da bahsedilemez, diğer şeylerden de bahsedilemez. Yani öncelikle sanayi önceliklidir bu kavram. Onun altını çizmek isterim. Yani aslında savunma sanayi dediğim şey bir sanayidir. Bu sanayinin oluşması, birbirini tamamlayan yapılar halinde gelişmesi herkes için çok önemlidir. Bütün ülkeler için olduğu gibi bizim ülkemiz Türkiye için de çok önemlidir. Bu manada buna böyle bakmak gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Yoksa yani savunma öncelikli bakarsak sadece sanki o firmalar veya o şirketler, o üniversiteler, o araştırma kurumları, laboratuvarlar savunmadan başka bir şey yapmazmış gibi, yapmayacakmış gibi anlaşılabilir. Halbuki öyle değil. Bakın bütün dünyada gelişmenin lokomotifi savunma sanayidir. Şimdi uzay da buna katıldı tabii. Yani bazı sektörler lokomotif sektörlerdir. Bununla şunu kastediyoruz. Diğer sektörleri de geliştirirler. Bütün evet, bir ülkenin aynı bileşik kaplar misalinde olduğu gibi seviyesinin yukarı çıkmasını sağlarlar. Savunma sanayi böyle bir...
Evet. Sanayi de güçlendirir aynı zamanda.
Güçlendirir. Çünkü başka türlü gelişmez zaten. Çünkü ihtisaslaştıkça, bazı işleri yaptıkça detay çalışmalar gerekecek. Onu da yapacak biri olacak. Öbürünü de araştıracak biri olacak. Böylece bir bütün ekosistem gelişecek. Ancak evet, böyle olursa zaten bu işler yürür. Ha, şimdi sanayi gelişmişse bu işin savunma tarafında da bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet. Çünkü savunmadaki ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere bir altyapınız var demektir. Bunu geliştirecek ve ürün haline getirecek şirketleriniz, firmalarınız, yapılarınız, laboratuvarlarınız var demektir. Evet. Bu o zaman güzel ama sanayiniz zayıfsa adını ne koyarsanız koyun savunma da yapamaz, başka şey de yapamaz. Ama güçlü bir sanayi savunmayı yaptığı gibi buradan elde ettiği bilgilerle diğer sektörleri, insan hayatını kolaylaştıracak daha birçok faktörü de insanın hayatında yer almasında rol alabilir. Bunları geliştirebilir, sunabilir ve böylece insanlık, öncelikle tabii o ülke, sonra da halka bütün insanlığa faydası olacak. Buluşlar, güzel yeni icatlar, işte icat çıkartma diyorsunuz, icat çıkartmak lazım burada. Yeni icatlar çıkabilir ve hakikaten bunlar bizim hayatımızı kolaylaştırabilir. Yani böyle bakmak lazım. Savunma sanayi kavramı öncelikle sanayidir. Bunu doğru olarak anlamak lazım.
Teşekkür ederiz başkanım. Yani hakikaten savunma sanayi çok farklı bir bakış açısı açtınız bu noktada. Türkiye Uzay Ajansı burada nerededir? Yani savunma sanayisiyle olan ilişkisi ya da Türkiye Uzay Ajansı nedir, amaçları nedir diye buradan devam edebiliriz.
Tabii. Uzay ajansları genel olarak bütün dünyada ülkelerin uzayla ilgili bütün faaliyetlerini derleyip toplayan, koordine eden ve bu işin o ülke açısından ana stratejisini belirleyip ortaya koyan, daha sonra da bunu yürüten kurumlardır. Dolayısıyla çok önemlidir. Bütün ülkeler, bakın, gelişmiş, uzayda da gelişmiş olan ve genel itibariyle de gelişmiş olan ülkelerin tamamında uzay ajansları vardır ve uzun yıllardır devrededirler. İşte NASA hep biliriz değil mi? ESA, işte Japonların JAXA'sı, Rusların Roskosmos'u vesaire. Evet. Böyle dev kuruluşlar bunlar. Çok büyük bütçeleri olan, çok büyük insan kaynağı kullanan ve hakikaten ülkenin ilerlemesinde, gelişmesinde büyük rol oynayan kurumlardı. Türkiye bu konuda ne yazık ki biraz geri kaldı, geç kaldı. Ama geç de kalsa hızlı bir şekilde sonuçta harekete geçti ve Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. 2018'in sonunda kuruldu ajans ve 2019'un Ağustos'tan itibaren de ben kurucu başkan olarak ve yönetim kurulumuz atandı, göreve başlandı. Yaklaşık 3,5 seneye yakın bir zamandır da çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi savunmanın neresinde derken, tabii biz sivil bir kurumuz, onun altını çizmek isterim. Yani askeri projelerle direkt bir ilgimiz yok. Olması da gerekmiyor zaten, çünkü onunla ilgilenen evet. Savunma Sanayi Başkanlığımız var, başka kurumlar var. Bu zaten yapılan bir şey. Biz bu işin sivil tarafındayız. Sivil taraftan kastım şu, öncelikle tabii bir şeyde, bir sahada, sektörde var olabilmek için orayı anlamak gerekir. Bunun için de bilimsel bir çalışma, araştırma gerekir. Bir kere uzay için de bu hiç şüphesiz belki en önemli adımdır. Öncelikle araştırmayla, ilmi araştırmalarla bu iş başlar. Bu bizim önemli bir vazifemiz. Bunun Türkiye'de gelişmesi için çok çalışıyoruz. Ama bununla tabii kalmayıp burada öğrenilen şeyleri hayata geçirici ve insanların kullanımına sunucu faaliyetlerin de yapılması lazım. Demin söylediğim bu ana stratejiyi ortaya koymak için Uzay Ajansımız kurulduğundan itibaren çok yoğun çalıştı. Ve özellikle 2020 senesi boyunca seri çalıştaylar yaparak bir milli uzay programı hazırlanması için gayret etti. Burada biz, ben bunu hakikaten iftiharla söyleyebilirim, Türkiye'nin bütün ortak aklını kullandık biz, bütün birikimini kullandık. Yani biz TUA'yız, işte bu görev bize verildi, biz oturalım bunu yapalım demedik. Herkesi çağırdık bu çalıştaylara ve o seri çalıştaylarla herkesin fikrini alarak, görüşleri serbest bir şekilde çatıştırarak tabir caizse, çünkü malum hakikat şimşeği fikirlerin çarpışmasından doğar demiş ecdat. Bunun eski dilde de söylenim var ama gençler anlamıyor ne yazık ki, onun için onu söylemiyorum. O yüzden böyle bir çalışmayla Milli Uzay Programımız ortaya kondu. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlar Kurulu'na sunduk. Kabul gördü. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok beğendi, benimsedi. Ve bizzat kendisi de 9 Şubat'ta 2021 tarihinde bunu bütün dünyaya ilan etti, Milli Uzay Programımız. Evet. O zamandan beri de bu program Türkiye'nin uzay konusundaki stratejisidir, ana stratejisidir. Bunun da yürütücüsü de Türkiye Uzay Ajansı'dır. Burası önemli. Çünkü bazen yetki kargaşaları da olabiliyor ama uzay konusunda böyle bir kargaşa yok. Yani uzay konusunda Türkiye'nin çatı kuruluşu ve strateji konusunda yetkili, yürütmeye de yetkili kuruluşu Türkiye Uzay Ajansı'dır. Devleti temsil noktasında da biz tek yetkiliyiz.
Tabii başkanım, şimdi son dönemlerde de Türkiye Uzay Ajansı üzerinden bir astronot kavramı var. Bu noktada nasip olursa Türkiye'den iki isim ya da işte belirlenecek isimler sayıyla birlikte bir uzaya çıkma noktası var. Buradaki gelişmeler nedir? Yani son durumumuz nedir bu noktada?
Tabii bununla Milli Uzay Programımızın bir hedefine girmiş oluyoruz. Hı. Aslında onu da söylemem lazım. Milli Uzay Programımızın 10 hedefi var ve 10 senelik bir zaman diliminde bunların mümkün olduğu ölçüde gerçekleştirilmesi öngörüldü. Bu önemli bir şey. Çünkü uzun vadeli bir program yapabilmek devlet noktasından hakikaten önemlidir. Kaynakların verimli kullanımı, doğru adımların zamanında atılması vesaire. Bu hedeflerden, bu 10 hedeften bir tanesi de bir Türk vatandaşının uzaya çıkması ve orada yakın yörüngede dolaşmakta olan uzay istasyonuna giderek oranın laboratuvar altyapısını kullanarak bir takım bilimsel çalışmaları gerçekleştirmesi.
Yani biz idi. Bilimsel amaçlı gönderiyoruz.
Tabii, bilimsel
yani
amaçlı.
Turizm ya da işte orayı merak etti bize. Bilimsel amaçlı oraya astronot göndereceğiz.
Kesinlikle. Yani bu bazen böyle eleştiriler alıyoruz. Yani turist mi gönderiyorsunuz uzaya gibi. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir niyetimiz yok. Bu ilk önce bizim kendi yönetimimizde tartışıldı ve bu konunun altı çizildi. Yani turist olarak gidecekse hiç gitmesindendi. Öyle değil. Fakat şunu da görmemiz lazım. Nitekim biz o istasyonda yapılacak olan bilimsel araştırmalar için bir çağrı açınca, TÜBİTAK üzerinden bunu yaptık. Bu çağrıya gelen ilgi de bunu gösteriyor, ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu. Çünkü Türk bilim camiası hiçbir zaman mikrograviti ortamında, yani yerçekimsiz ortamda deney yapma, bilimsel çalışma yapma fırsatı bulamamıştı bugüne kadar. Bu ilk defa olacak. Dolayısıyla da çok büyük bir heves var, istek var. Çok sayıda deney müracaatı oldu. Biz bunları da şu anda eliyoruz, araştırıyoruz. Elemede şu manada hiçbiri önemsiz değil ama tabii oranın altyapısına uygun deneyler olması lazım. Yani ISS'te, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oradaki laboratuvar altyapısına uygun deneylerin seçilerek gönderilmesi lazım. Yoksa orada yapılamayacak bir deneyi seçmemiz mümkün olmaz. Bir örnek vereyim. Bazı deneylerde mesela canlı hayvan kullanılması düşünülmüş. Hı. Mesela bunu kabul etmiyor. Herhangi bir canlı organizmanın uzay ajansına getirilmesini kabul etmiyor bu istasyonu yönetenler. Dolayısıyla ister istemez o deneyleri elemiş oluyoruz. Bunun gibi. Ama çok heyecan verici bir şeydir bu. Astronotumuz gelecek senenin ikinci yarısında, bunun şu anda bu belli, koltuğumuz kesinleşti.
2023'ün...
Evet, 2023'ün tahminen Ekim ayı civarında. Ama ikinci yarısı olarak genel söylüyoruz. Çünkü bu bir pencere olarak önce tabii veriliyor. Ki. Sonra zaman yaklaştıkça o daralıp gün netleşiyor. Bunun imzasını da bir Amerikalı şirketle Paris'teki son uzay kongresinde Eylül ayında attık. Yani o imza atıldı, sözleşme yapıldığı için de artık koltuğumuz garantidir. Burada bir sıkıntımız yok. Astronot seçimimiz de nihayetlenmek üzere. Artık bu ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir asil bir yedek olmak üzere bu astronot adaylarımızı açıklamasını bekliyoruz. Daha sonrasında da bu iki kişi Amerika'ya giderek astronot eğitimi alacak. 5-6 ay kadar sürecek bu eğitim. Sonrasında da söylediğimiz gibi ikinci yarısında da bir tanesi uzaya çıkacak. ISS'e giderek bu deneyleri gerçekleştirecek. Diğeri bir yedek pozisyonu olacak. Ama bu şu demek değil.
Yani bildiğimiz yedek değil.
Yine. Ziyan olacak bir iş evet. değil. Çünkü o da astronot eğitimini aldığı için sonraki programlarda bu çünkü devam
öncelikli
edecek
olur
bir süreç.
Herhalde.
Tabii ki o eğitim almış birisi olarak her zaman gündemde olacaktır.
Yani şöyle bir haddimizi aşarak isimleri söylesek
o mümkün değil. Şu anda ben de bilmiyorum. Çünkü biz belli bir seçimi yaptık teknik olarak ama sonrası bakanımıza arz ettik. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey'e arz ettik. Evet. Kendisi de Cumhurbaşkanımıza bunu arz ederek kararlaştıracak. Ama bizim bizim teknik olarak baktığımız bu verilen isimlerin tamamının bu görevi eksiksiz yapabilecek vasıfta olmasıdır ki bunu sağlayabiliriz.
Her konuda bu sadece işte bilgi birikimi değil, psikolojik de
her bakımda tabii her bütün bakımda, testler yapılır.
Bütün testlerde.
Tabii.
Buna uygun o krizi aşabilme, stres yönetimi bunlara da herhalde hakim olabilecek.
Bunlar üstelik işin çok önemli bir boyutu. Siz ne kadar kabiliyetli olursanız olun eğer stres altında çalışamıyorsanız mümkün
bilginiz,
değil uzaya gitmeniz.
Bilginizi icra edemezsiniz zaten.
Elbette. Yani elemelerin bir kısmı da zaten öyle oldu. Yani çok ciddi psikolojik testler uygulandı. Evet. Bunu tabii bizim tecrübemiz olmakla beraber astronot tecrübesimiz olmadığı için Amerikalı uzmanları da getirttik. Bunlar beraber yapıldı.
Bir komisyonla birlikte.
Bir komisyon marifetiyle yapıldı. Evet.
Dinleyen özellikle okuyan arkadaşlarımızın nezdinde tabii böyle biraz zorlamış gibi oluyorum kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Bölümü belli midir? Yani şimdi tabii astronot olmak isteyen illaki kendini buna hedeflemiş olan bir idol oluşturmuş olan ki başta da dediğiniz gibi yani mühendis kökenli mi yoksa yani sosyal bilimlerden midir?
Şöyle bu seçim sürecinde zaten kriterler arasında yayınlanmıştı. Evet. Hangi kriterler talep ettiğimiz. Tabii ki bir bilimsel arka plan istiyoruz. Çünkü demin söylediğim gibi burada bir takım yüksek seviyeli bilimsel çalışmalar, deneyler yapılacak. Dolayısıyla bunu anlayıp yapabilecek vasıfta olması gerekir gidecek kişinin. Tabii önceki dönemlerde bundan 30-40 yıl önceki uzay çalışmalarında öncelik hep pilotlara veriliyordu, askeri pilotlar özellikle. Çünkü onlar zaten çok iyi bir fiziki eğitim almış oldukları için, bu işte maruz kalınan G kuvvetlerine evet. alışık oldukları için vesaire daha büyük avantaj sağlıyorlardı. Ama artık öyle bir mecburiyet yok. Fakat bize müracaat edenler arasında da yine pilotlarımız vardı. Ama bilim insanlarımız da var. Yani geniş bir profilden 700 civarında, 700'ün üzerinde müracaatla biz bu işe başladık. Ve eliye bu son gruba kadar
müracaat dönüştüm. Dediğimiz herhalde bir yani çok sayıda bir müracaat var ama aday olabilecek
tabii,
sayımız.
Tabii vasıfta olan öyle yani başladı. 700. Yoksa 36 bini geçen bir başvuru bir vardı. Şey vardı. Başvuru direkt değil ama kriterleri alıp araştıran, okuyan, istek belirten diyelim. İstek belirten 36 bin civarında ama başvuru resmileşmesi için bütün evrakı tamamlamak evet. gerekiyor. Burada bir sürü kriterler var. Yaş kriteri var, boy, kilo kriteri bile var. Çünkü o neticede çok uzun boylu, çok kısa boylu olmak da ama dezavantaj olabiliyor burada. Veya çok kilolu olmak, çok zayıf olmak. Yani fiziki şartlar bile bazen kısıtlayıcı olabiliyor. Ama bunun yanında tabii dil şartı var, tahsil şartı var. Efendim birçok fiziki yeterlilik şartları var. Psikolojik şartlar evet. vesaire. Çok ciddi bir kriter listesi. Bu manada 700 küsürle başladık. Önce bunu 60'a düşürdük. Daha sonra 30'a düştü. Şimdi artık son safhadayız. İnşallah iki kişi seçilmiş olacak.
İnşallah. Biz de merakla bekliyoruz evet. yani. Türkiye'nin tarihine geçecek olan o iki
aynen,
ismi.
Aynen.
Biz de merakla bekliyoruz. Uzaya ne zaman çıkacağız bu Sayın Başkanım? Yani kendi aracımızla ya da bunun aşaması nedir? Nasıl olacaktır o süreç? Bunlar
tabii hakkında. Bizim hedeflerimiz arasında iki hedefimiz özellikle bu konuyla ilgili. Biri uzaya erişim ve uzay limanı hedefimiz var. Bir de tabii Ay projemiz var. Ay projesi aslında bütün Milli Uzay Programı'nın bayrak gemisi hüviyetindedir, bunu söyleyebilirim. Şimdi uzaya çıkmak derken öncelikle tabii bir sonda roketi deriz biz onlara. Yani bildiğimiz ne diyeyim bir havai fişeğin çok gelişmişini düşünün. Yani yukarıya doğru kendisini çıkartan bir sistem.
Bu insansız mı?
İnsansız. Hatta bir taşıyıcı roket özelliği de yok. Tabii içinde bir takım teçhizat elbette ki var ama böyle büyük bir yükü götürecek ev safta değil bunlar. Öncelikle kendilerini götürüyorlar. Yani erişmek maksatlı diyelim. Bu çalışmalar Türkiye'de bir noktaya geldi. Roketsan'ın yaptığı fırlatmalar var. İşte Karadeniz'de bunları gerçekleştiriyoruz. Tabii Türkiye'nin ortamı da bunlara çok müsait değil tabii. Çok yoğun bir nüfusun olduğu bölgede bulunduğumuz için riskleri var bu işlerin. Allah korusun kaza olur, bela olur. Bu tip şeyler olmasında insanlara bir zarar gelmemesi için çok dikkat edilmesi gerekiyor.
Daha geniş, insanın az olduğu coğrafyalarda.
Tabii bunu büyük testler genellikle okyanuslara açık yerlerde yapılıyor. Ve işte son Çin olayında olduğu gibi bir şey düşecekse de okyanusa düşürülüyor genellikle ki kimseye zarar vermesin diye. Bütün bunlara baktığımızda yine de Türkiye kendi coğrafyasındaki imkanlar çerçevesinde Roketsan'ın fırlatmalarıyla uzay sınırını aştı. 130-136 kilometreye kadar erişerek uzaya aslında erişmiş oldu. Öyle diyelim. Daha sonra Delta V firmamızın geliştirdiği bir hibrit motorumuz var. Ay'a giderken de onu kullanmayı planlıyoruz. Onlar da mesela uzay sınırına kadar ulaşan fırlatma yaptılar. Yani uzaya eriştik diyebiliriz. Fakat bu yeterli değil. Uzay araçlarını, uydu gibi, başka sistemler gibi araçları götürüp yörüngeye yerleştirebilecek bir şeye ihtiyacımız var bizim. Fırlatma aracına ihtiyacımız var. Bu konuda tabii çalışmalar devam ediyor. Bu gelişerek buna da ulaşmış olacağız. Roketsan'ın programında bunu 2026 civarında yapmak var zaten. Bu hızla bu çalışma devam ediyor. Başka firmalarımızda Tobitan Sage Enstitüsü var. Onlar çalışıyorlar. İşte Delta V firmamız çalışıyor. Bu sahaya da ilgi çok. Yani uzaya erişim konusunda hızla mesafe alıyoruz. Ama dediğim gibi önemli olan taşıyıcı bir aracın oraya sahip olmamız ve oraya bizim yani yakın yörüngeye en azından. Yakın yörünge dediğimde yaklaşık 300 kilometre dünyanın yüzeyinden 300 kilometre yukarısından 2000 kilometreye kadar olan araya söyleniyor. Bu yakın yörünge deniyor bu bölüme. Burada çok sayıda uydu var. Yani binlerce uydu var bu arada. Evet. Dünyaya en yakın yerde. Hem dünyayı gözlüyorlar, bilgi topluyorlar, işte haberleşme sağlıyorlar vesaire. İnternet sağlıyorlar. Özellikle bu Elon Musk'ın hazırladığı Starlink projesi böyle bir proje. Şimdi OneWeb var, başka var. Bir sürü. Şu anda 5000 civarında uydu olduğu tahmin ediliyor. Yakın. Tam rakam bilinmiyor yani. Çünkü devamlı fırlatma var. Bazıları aktif olmaktan çıkıyor. Bazıları yeni yeni aktif oluyor. Böylece bu sayı hep değişen bir sayı ama artıyor. Devamlı artıyor. Dolayısıyla bizim de bu kabiliyeti kazanıp uzayda yakın yörüngeye en azından uzay sistemlerini, uyduları yerleştirebiliyor olmamız lazım ülke olarak. Bunun için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok kısa Ay programından da bahsedeyim. Bir de tabii Ay'a ulaşmak da önemli. Ay'a ulaşmak şöyle önemli. Bizim teknolojik gelişimimizi sağlayacak bir şey. Çünkü dünyanın sadece yakın yörüngesinde kalırsanız, yani bir derin uzay misyonunda olmadığınız zaman gerçek bir uzay operasyonu yapmış olmazsınız aslında. Yani dünyanın manyetik alanının dışına çıkmak önemlidir. Derin uzay misyonundan kasıt odur. Bizim tabii henüz böyle hiçbir şeyimiz hiç olmadı Türkiye'nin. İlk defa bu Milli Uzay Programı'ndaki Ay hedefimiz de böyle bir şey olacak. Ay da aslında biliyorsunuz bize çok çok çok yakın. Yani uzay ölçeğinde çok çok yakın. 380 bin kilometre ortalama civarında bir mesafede çok yakın. Yani ışıkla hep uzayda biliyorsunuz mesafeler ölçülür. Işık saniyesi. 1.3 ışık saniyesi şey.
Mesafe.
Ay tabii. Yani ışık 1.3 saniyede gidiyor ya. Bu mesafeyi alıyor. Dolayısıyla yani çok çok yakın ama yine de zor bir iştir Ay'a ulaşmak. Dünyada birkaç ülke bunu başardı. İşte biz bu ülkeler arasında girmeyi hedefliyoruz. Bu bize ne kazandıracak? Bir kere müthiş bir teknolojik hamle. Artı uzay hukuku açısından da çok şey kazandıracaktır. Tabii burada çok detaya girmeye vaktimiz belki olmaz ama Ay programımızın çok önemli bir hedef olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye'yi lig yükseltecek projelerden birisidir bu. Bununla ilgili çok yoğun çalışıyoruz. TÜBİTAK Uzay Enstitümüz şu anda uzay aracımızın tasarımını bitirdi. İmalatı başlıyor. Ve yaklaşık 2 sene içerisinde de Ay'a ulaşmayı hedefliyoruz. Yine diyorum insansız. Bazen yanlış anlaşılıyor. İnsan, yani insanlı uçuş bizim ilk 10 senelik programımızda yok. Bizim yapacağımız insanlı uçuş. Astronot göndermek başka bir kurumla gönderiyoruz. Evet. O ayrı bir şey. Onu ayırmamız, doğru anlamamız lazım. Çünkü bazen karıştırılıyor bunlar. Doğru anlaşılması açısından altını çizerek söylüyorum. Ay'a insansız olarak bir araç göndereceğiz. Ay'a ulaşmak burada önemli. İkinci etapta da 2029 yılı gibi bir yumuşak iniş yapmayı planlıyoruz ayın yüzeyine. Orada da bir gezen araç, rover denilen gezen araç indirerek bilimsel veriler toplamak amacındayız.
Ki bu noktada tabii programımızın süresine de hakim olmaya çalışıyoruz ama uzay olunca, konuda çok geniş olunca böyle nasıl ayarlayabileceğiz bilemiyorum ama inşallah bir şekilde tamamlayacağız. Şöyle, tabii bir uzay madenciliği diye bir kavram var aslında. Hani şimdi aracı indirmenizin bir amacı olması lazım. Oradaki bilimsel çalışmaları, uzay madenciliği ve oranın teknolojisi kullanmasında tabii böyle konu gittikçe derinleşiyor ama artık şunu diyebilir miyiz başkanım? Yani uzay ekosistemi oluştu ya da oluşması az mı kaldı?
Yok, oluştu.
Ya yani uzay ekosistemimizde artık yani bütün dediğiniz gibi o sanayi kavramında artık kendi bünyemizde birçok şeyi üretebilir hale geldik mi?
Burada tabii şu var, uzay ekosistemi dünyada oluştu. Ülkemizde özel sektör bacağı henüz eksik. Tabii ki bunun bizim hedeflerimizden biri de bu zaten. Uzay ekosistemini geliştirmek, Milli Uzay Programı'nın 10 hedefinden biri de budur. Çok önem veriyoruz biz buna. Burada tabii ihtisas kümelenmelerimiz çok önemli. Saha İstanbul gibi, Ankara'da OSSA gibi, daha başka yer Eskişehir'de, Konya'da, İzmir'de, Kayseri'de birçok yerde kümelenmelerimiz var. Ben bunları da fırsat buldukça ziyaret ediyorum ve teşvik ediyorum. Bunları mutlaka uzaya ilgi duyarak yatırım yapmaları gerekiyor. Özel sektörün dinamizmine ihtiyacımız var. Devlet burada öncülük ediyor ama devlet, sadece devlet kurumlarıyla bu iş olmaz. Yani yavaş yürür. Dünyadaki örnekler de bunu gösteriyor. Özel sektörün dinamizmine ihtiyacımız var. Onun için onu kazanmamız lazım. Bu yönde çalışmamız devam ediyor tabii ki. Fakat şunu görmemiz lazım. Öncelikle uzay farkındalığı. Türkiye'de bu biraz eksik. İlgi çok ama yani çok farkında değiliz uzayda neler oluyor. Gerçekten uzay çok farklı bir noktaya gitti. Artık yeni uzay çağındayız. İsmi böyle. New Space Age deniyor buna. Yeni uzay çağı. Artık her şey uzaydan kontrol ediliyor. Her şey uzaydan yönetiliyor. Bütün sistemler uzaya çıkıyor. Bir kere küresel çalışmasını istediğiniz, arzu ettiğiniz bir sistem varsa bunu mutlaka uzaydan yapmak zorundasınız. Haberleşmesi böyle, internet hizmetleri böyle, savunması böyle, güvenliği böyle. Hatta yani aklımıza gelmeyen daha birçok bilimsel
çalışmalar. Savunma sanayisi alanında kullanılan bütün tesisatların bilgi aktarımı.
Uzay sistemleri olmadan hepsi yarımdır, eksiktir. Mümkün değil. Hep uzay sistemleri olmadan önümüzü bile göremez duruma geldik artık bu çağda. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Onun için uzayda olmamak düşünülemez. Yani uzay çalışmaları, bunu altını çizerek söyleyeyim, bir lüks değildir, ihtiyaçtır bakın. Biz bunu çok söylüyoruz. Lüks değildir, ihtiyaçtır. Bazen deniyor ya ne gerek var bu kadar para harcıyoruz uzaya. Çok mu lazım? Evet çok lazım. Bunu yapmazsak çok yakın bir zamanda bu treni kaçırırsak köleleşir
ki bu insanlar. Bu konuda sizin de bir sloganınız var yani. Uzayda evet. İyisi olmayanın.
Dünyada sözü olmaz. Evet, aynen öyle. Noktasında. Bu sloganımız var ve buna gerçekten inanıyoruz. Bakın insanlar artık uzayda yaşıyor. Uzun zamandır yaşıyorlar. Ve bu sayı çok artacak. Çok yakın bir zamanda yakın yörüngede 7-8 tane uzay istasyonu olacak. Şu an 2 tane var. Biri çok demin bahsettiğim ISS. Yani çok bilinen uzay istasyonu ama Çinliler de bir tane yaptılar kendilerine ait. Şimdi özel şirketler yapıyorlar. Şu anda bu çalışma devam ediyor. İmalat çalışması. Ve dediğim gibi 2030'a gelene kadar 7-8 tane uzay istasyonu olacak yakın yörüngede. Ve buralarda imalat yapılacak. Sadece araştırma değil. Üretim yapılacak. Dev bir uzay ekonomisi geliyor. Trilyon dolarlar konuşulduğu uzay ekonomisi geliyor. Yani Türkiye buralarda olmak, bu pastadan pay almak zorundadır. Hem pastadan pay almak için hem de geleceği için kendisini korumak, oradaki gelişmeleri takip etmek için. Yani bu öyle bir ihtiyaç ki vazgeçilmez bir konudur bu. Uzay çalışmaları. Bunun ben anlaşılmasını istiyorum. Bunun için çok çalışıyoruz. Her yerde anlatmaya çalışıyoruz. Tabii devletimiz bunun farkında. Allah'a şükür. Bu konuda bir sıkıntı yok. Fakat öncelikler sıralamasında yine de önceliklerin değişerek artık uzaya daha fazla öncelik verilmesini biz çok önemli görüyoruz. Bu yapıldıkça da önümüz açılacaktır. Ve ülkemiz bütün sahalarda da, aynı dediğim gibi bileşik kaplar gibi, bütün sahalarda da daha yukarıya çıkıyor durumda olacaktır.
Evet Sayın Başkanım, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Bu noktada tabii ki yani çok ciddi teknolojiler var, firmalar var. Bunlarla alakalı özellikle malumunuz bir firmanın uzaya fırlatmış olduğu yapının tekrardan Türkiye'ye geri dönmesi gibi çok ucuzlatılabilir bir hale getirdiği bir durum var. Tabii çok hızlı bir teknoloji de gelişiyor ki dediğiniz gibi burada da bir hukuk oluşuyor aslında. Yani uzay hukuku noktasında Türkiye tanımlı mı? Yani orada bir yerimiz var mı?
Tabii uzay hukuku çok çalışılan bir saha. Birleşmiş Milletler bünyesinde bu çalışmalar yapılıyor. Çünkü bütün dünya ülkeleri en azından asgari konularda birleşerek, müşterek kalarak bu işleri yapmazlarsa bir faydası olmaz. Yani uzay öyle bir saha ki herkes birbirine muhtaç orada. Evet. Ve koordineli gitmediği işler. Aynen havacılıkta olduğu gibi nasıl bir dünyada geçerli bir havacılık sistemi varsa uzayda da bu sistem şu anda kuruluyor. Ben çok benzetiyorum. 100 yıl önceki havacılığın gelişmesi 100 yıl sonra uzayda aynen gerçekleşiyor. Dolayısıyla trafik kontrolünden başlayın. Oradaki yaşanacak olumsuzluklardaki sorumluların belirlenmesi, hukukun işlemesi yani bu noktada. Bu çalışmalar çok önemli. Biz katılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmalara Türkiye olarak uzun yıllardır katılıyoruz. TUA'dan uzmanlar gidiyorlar ve iş olgunlaştığı zaman da milli mevzuat yine TUA tarafından hazırlanacak. Ülkemizin de bir uzay hukuku olacak. Bütün ülkelerde olduğu gibi. Şu anda çok az sayıda birkaç ülke bir ön aldı ama esas işin içerisinde olmanın önemi şurada. Bu iş başladığı zaman bütün ülkeler birbiriyle koordineli bir şekilde uzay çalışmalarını hem denetlemek hem de hukukunu sağlamak zorunda. Bu da uluslararası olmak zorunda. İşin tabiatı gereği.
Evet.
Türkiye bu işlerin içindedir. Onu net olarak söyleyebilirim. Takip ediyoruz çok yakın.
Yerimiz var mı orada? Burası işte Türkiye'ye ait diye bir bölge.
Öyle bir yer yok. Uzay genel anlaşmalar. Hiç kimsenin yeri yok. Yani uzay ve uzaydaki bütün gök cisimleri insanlığın ortak malıdır diye geçer Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda.
Evet yani o zaman orada da bu teknolojiye ulaşan her millet, her ülke bu sürece
o hakkı alabilmek için orada olmanız lazım. Bunun altını çiziyorum.
İşte oraya ulaşmanız lazım.
Mesela ayda bizim hakkımız var. Güzel. Ama oraya gidemezsek o hakkımızı alamayız. İşte o yüzden bizim ay programımız çok önemli diyorum. Hukuken de çok önemli.
İzniniz olması lazım. Orada.
Kesinlikle. İzniniz yoksa kimse size getirip bir şey vermez. Sunmaz yani. Dünyadaki örnekler bunu gösteriyor. Evet.
Teşekkür ederiz başkanım. Son olarak gençlere tavsiyeniz ne olur?
Gençlerimizde tabii gençler bu işin geleceği olduğu için. Yani klişe sözlerden mümkün mertebe kaçınmaya çalışıyorum ama. Şunu söyleyeyim, iki konu, iki tavsiyede bulunayım. Birisi mutlaka ne okuyorlarsa, bu iş sosyal branş bile olsa, teknik branş fark etmez. Hangi dalda eğitim görüyorlarsa o dalın uzayla olan ilgisini araştırsınlar. Çünkü uzaysız hiçbir şey olmayacak. Bunu tekrar altını çiziyorum. O yüzden zaten bütün teknik branşlar uzayda temsil ediliyor ama sosyal branşlarda, bakın hukuktan bahsettik ama bunun tıbbı da var, eczacılığı da var, ekonomisi de var, efendim turizmi de var, her şey uzayda her şey olacak, üretimi olacak vesaire. Yani bütün dalların uzayla ilgisi kuruldu bile şu anda ve bu gelişerek devam edecek. O yüzden tavsiyem odur ki ne okuyor, ne çalışıyor olursa olurlarsa olsunlar mutlaka uzayla olan ilgisini araştırsınlar, kursunlar ve o konuda bir şeyler öğrenmeye çalışsınlar. Bu kendi gelecekleri açısından çok önemlidir. Bir de bu konunun dışında bir tavsiyem de mutlaka çok taraflı olmaya gayret etsinler. Evet, yani evet. Bizde benim çok gördüğüm çok iyi mühendislerimiz ama sosyal sahada hiçbir şey, hiç ilgileri yok mesela. Bu da bir eksikliktir. İnsan iki kanatlı kuş gibidir. Hem maddi hem manevi tarafı olmak zorundadır. Diğer konuları da ihmal etmeden mesela ben hep söylerim bir sanat dalıyla mutlaka uğraşsınlar, ilgi göstersinler. Ve bunları beraberce kendi kişiliklerinin gelişimi noktasında da değerlendirsinler derim.
Bir formül yapısının dışına çıkıp bir yorumlama, mukayese gücünü de elde etmiş
oluyorlar. Evet, tabii.
Teşekkür ederiz başkanım.
Ben teşekkür ederim. Güzel sohbet için.
Katıldınız. Az zamanda çok şey konuşmaya gayret ettik.
Evet.
İlla ki böyle hep bir başarıdan bahsettik ama tabii bu sürece gelmek de kolay olmadığını biliyoruz diyelim. Bu konuda sizi böyle bir motive eden, sizi teşvik eden programımızı bir şarkıyla, türkünüzle, sevdiğiniz bir şarkı ya da türküyle kapatalım deriz.
Ben tabii çocukluğumdan beri Türk müziği hastası ve hayranıyım, onu söyleyebilirim. Hem bizim klasik musikimiz hem klasik musikimizin bütün dalları. Aslında Türk müziği bir bütündür. Bazen böyle farklı, yanlış Türk bana göre tasnifler yapılabiliyor. Evet. Halk müziği deniyor, sanat müziği. Sanat. Öyle bir şey yok aslında. Türk müziği bir bütündür. Öyle bakmak lazım. Bu çünkü bir ses sisteminin adıdır aslında. Neyse, buna teferruata girmek istemiyorum.
Çünkü bunu da konuşabilir, bir başkanımız da burada izliyorum.
Elbette bunu çok da severim yani. Bu konuyu aslında konuşmak da isterim. Keşke öyle bir sohbet fırsatı olsa tekrar böyle bir şey yapabiliriz. İnşallah. Uzayın dışında, tekniğin dışında biraz bu konuları da aslında konuşmak çok zevkli olabilir. Vallahi bir türkü aslında isteyeyim o zaman. TRT arşivlerinde mutlaka olur. Bu karadır kaşların ferman yazdırır diye çok güzel bir türkümüz vardı. Mümkünse onu rica ederim.
Tabii başkanım. Hay hay. Sayın dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım Bey'di. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyoruz zamanla ayırdıkları ben için, programımıza katıldıkları için. Mikrofonda ben Adem Yeşil, teknik yapımda Aslı Yıkılmaz'la haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.
Karadır kaşların ferman yazdırır, bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşların ferman yazdırır, bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaramazdırır, yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar gezerim, nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, nazlı yarın hayali karşımda durur. Karadır kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre. Karadır kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre. Kollarımdan bağlasalar demire, kırarım demiri, koşarım yâre. Ormanlardan aşağı aşar gezerim, nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, nazlı yarın hayali karşımda durur.
İcat çıkarma.